bizim stüdyo. Evet, bizim stüdyo devam ediyor. Saatlerimiz 18.04 oldu. Az önce de belirttiğim bilişim uzmanı Alp Öztarhan bizimle beraber. Sayın Öztarhan, hoş geldiniz.
Merhaba.
Deyim yerindeyse, hani teşbihte hata olmaz, çok sık söylüyor bunu ama dijital ortamda bir kavimler göçü yaşanıyor. Evet. Bu da benim tarifim değil aslında. Telegram'ın kurucularından Pavel, birazdan hatırlarım ismini. Pavel'in nasıl? Pavel Durov'un tarifi diyelim. Bir kavimler göçü yaşanıyor dijital ortamda. Önce şuradan başlayalım. Ne oldu? WhatsApp kullanıcılarına nasıl bir sözleşme dayattı ki insanlar WhatsApp'tan kaçmaya başladı? Ne istiyor WhatsApp bizden?
Şimdi WhatsApp çok uzun bir metin yollamış. Ve bunun tabii yani dijital dünyada en büyük sorunumuz fazla bilgi olması. Nitekim o uzun sözleşmeyi kimse okuyamıyor. Öz olarak ifade edeyim isterseniz.
Lütfen.
Bütün bilgilerinizi istediğimiz gibi kullanırız diyor. Özet olarak budur. Bunun içinde satmak, işte reklam verisi olarak kullanmak zaten başta, yani şeyin Facebook şirketlerinin genel stratejisi bu. Sonuçta biz bütün bilgilerimizi satmak vesaire konusunda bizim onayımızı almak istiyor. Şimdi çok söylenen bir şey var ve kısmen doğru da 2016'dan beri yürürlükte olan şeyleri yazıya geçirdiler aslında. Evet. Yani WhatsApp zaten başından beri, yani başından demeyelim, WhatsApp'ın bir başlangıcı var. O başlangıçta gayet güvenli bir şirket olma çabaları vardı. 2014'te Facebook satın aldı. Bayağı büyük bir paraya. 19 milyar dolar diye geçiyor. Tam bilemiyorum tabii o ayrıntılar. Onun 1 milyar doları nakitmiş falan. Yani sonuçta büyük bir para verdiler ve aldılar WhatsApp'ı. Ondan sonra alırken de hedefleri kullanıcı verilerini kullanmaktı. Kullanıcıları, bir nevi kullanıcıları satın almış oldular. Sonuçta sözleşmeye yazdı. Ne fark etti? Hani teknik olarak bir şey fark etmedi. Bu sıklıkla söylenen bir şey ve doğru. Ama hukuken ve fiilen önemli bir şey fark etti. Daha önce sonuçta WhatsApp bunu kendisi bizim verilerimizi alıyordu, satıyordu falan, öyle şeyler vardı. Şu anda bizi aktif olarak bu suçun iştirakçısı durumuna geçirdiler.
Ortağı yaptı. Yani bir şekilde biz yarın öbür gün hukuken WhatsApp'a bir dava açamayız bu bilgileri kullandığı için. Ya da bu datamızı paylaştığı için. Doğru mu?
Hatta bu çok açık olarak şeyde yazıyor. Ben ilk gördüğümde inanamadım. Bize yolladıkları metinde bundan sonra hiçbir nedenle Facebook ve şirketlerini dava edemezsiniz bu uygulamayı kullanırsanız diyor. Bu hukuken Türkiye'de yaşayanlar için geçmiyor. Yani dava edebiliriz ama sonuçta Amerika'daki mahkemelerde dava edememiş oluyoruz filan, yani öyle bir acayip durum var.
Peki toplumsal olarak, hani alışkanlıklar tabii önemli. Konuşuyorum insanlarla. Ben devam edeceğim. Benim zaten gizli saklı bir şeyim yok ki kardeşim. Bana ne diyen var. Ama ne bilgimi kullanacakmış diyen var. Aman aman benim hiçbir şeyimi kullanmasın diyen de var. Şimdi şöyle bir tavır var. Bu doğru mu? Ya zaten bizim gizli saklımız bir şeyimiz yok. Ama neyini kullanırsa kullansın dediğimiz tavır doğru mu? Ya sonuçta bu data bir yerden bir yerde toplanılıyor ve hani belli ki bir şeye de hizmet ediyor. Kullanıcılar nasıl bir tavır geliştirmesi gerekiyor? Bu tür yani sadece WhatsApp değil, akşama kadar bir sürü uygulama indiriyoruz, bir internet sitesine gidiyoruz ve onlarca sözleşmeyi okumadan imzalayıp geçiyoruz. Yani nasıl bir tavır geliştirmemiz gerekiyor?
Şimdi valla bu okumadan imzalayıp geçme alışkanlığını kırmaya başlamakta yarar var. Hı hı. Yani şey diyemiyorum tabii. Aman hepsini iyice inceleyin, ondan sonra imzanızı basın diyemiyorum.
Yani,
çünkü
avukat olsak anlayacağımız sözleşmeler değil yani bir de yazılanlar.
Şimdi ben şahsen yaklaşım olarak ben biraz uç davranıyorum. Anlamadığım sözleşmeye imza atmıyorum. Hı hı. Ama çoğu durumda işte mesela WhatsApp'ın durumunda anlıyorum ve imza atıyorum. Hı hı. Şöyle oldu yani anladım ve WhatsApp'ı şimdiye dek kullanmaya devam etti. Hı hı. Ama şu şekilde kullandım. Çok ender kullandım. Hı hı. Sadece ve sadece Signal veya Telegram kuramayan arkadaşlarımla kullandım. Hı hı. Bu sadece ve sadece büyük bir çoğunluk oldu. Bugün bu değişmeye başladı. Evet. Ama ben zaten bu değişmeye başlamasıyla birlikte ben de WhatsApp hesabımı kapatma kararı aldım. Artık WhatsApp'tan erişilemeyeceğim. Yani Facebook'u da kapattım zaten. Hı hı. Bu tür şeylerden uzak duruyorum ben. Hı hı. Şimdi herkese ne öneririm konusuna gelince. Hı hı. Birkaç şey öneririm. Birincisi yani anlamıyorlarsa imza atmasınlar. İlk önereceğim şey bu. Hı hı. Bu her zaman pratik olmuyor. En azından anlayanlara bir kulak versinler. Hı hı. Sorsunlar. Hı hı. Bu da yapılabilir. Veya o da olmadı diyelim. Şey yapabilirler. Yani işte bir sorun çıktı mı diye kulakları açık olur. Hı hı. WhatsApp durumunda olduğu gibi ya sorunluymuş gibi bir şey duydukları zaman da biraz daha incelemeye çalışsınlar bir kere. Hı hı. Yani en genel olarak bunu öneririm. Hı hı. Bununla bağlantılı olarak şeyi öneririm. Özgür yazılım kullansınlar olası olduğunca.
Ne demek özgür yazılım?
Şimdi özgür yazılım kaynak kodu açık olan, içinde ne yaptığı belli olan, ve başkalarına başkalarıyla paylaşabildiğiniz, kaynak kodunu da paylaşabildiğiniz ve üzerinde değişiklik yapıp kendi istediğiniz biçimde değiştirip kullanabildiğiniz yazılımlara deniyor. Şimdi bu haliyle söyleyince çoğu insan aman benden uzak olsun diyor. Çünkü ben ne anlarım işte o kaynak kodunu nasıl derleyeceğim, nasıl kullanacağım filan diyor. Fakat burada şöyle bir şey var yani kaynak kodu açık olan yazılımın ne yaptığını herkes görebiliyor. Ve bu herkesin içinde çeşit çeşit insan var ve muhakkak bir terslik varsa duyuyorsunuz.
Evet.
Telegram'ın istemci yani bizim bir telefonumuza yüklediğimiz kısmı özgür yazılım. Hı hı, hı. Signal'in keza hem istemci tarafı hem sunucu tarafı özgür yazılım. Hı hı. Bunların açık olmasının siz o açıklığı kendiniz kullanamasınız bile ortalıkta herkesin görüyor olması açısından sizin için büyük bir yararı var.
Hı hı. Yani açık kaynak kodlu programlar aslında o zaman şu demek oluyor. Telegram veya Signal hani bu açık kaynak kodlu mesajlaşma programları bizim arkamızdan iş çevirmiyor telefonumuzda, doğru mu? Yani onu anlıyoruz.
Şimdi kısmen şöyle biraz daha netleştirmeye çalışayım. Lütfen. Telegram mesela, Telegram'ın istemcisi açık kaynak kodlu ve Telegram'ın istemcisi yani şeyle sunucuyla konuşan tarafı bizim telefonumuzda ne yapıyor buna dair bilgimiz var. Hı hı. Şimdi bu bilgimiz harika bir şey değil belli açılardan. Hı hı. Yani Telegram mesela gizlilik sağlaması açısından en güzel uygulamalardan biri değil kesinlikle. Hı hı. Çünkü Telegram sunucularında duruyor sizin bütün mesajlarınız. Hı hı. Ama bunun pratik yararlı bir tarafı da var.
Bilgisayarımızdan da Telegram kullanabiliyoruz bu şekilde olduğunda.
Bilgisayarımızdan kullanabiliyoruz. Hı-hı. Veya işte telefonumuz bozuldu. Öbür telefondan evet. Girip Hı-hı. anından Hı-hı. yani Gmail mail için ne yapıyorsa evet. Telegram da bunu yazışmalar için yapıyor. Bunun pratik kullanım açısından bir yararı var. Gizlilik açısından çok bir yararı yok. Ama tabii burada tartıştığımız yani şimdi bu konularda sıklıkla birkaç şey aynı sepete dolduruluyor ve konuşuluyor. İşler karışıyor. Derdiniz gizlilik mi? Kolay kullanım mı? Hı hı. Ve işte mesela reklam verileri mi? Bu konularda karar vermek, doğru karar vermek ve ona göre seçiminizi yapmak lazım. Hı hı. Öyle demiş evet. olayım şimdi.
Hı hı. Peki... Bir yanıyla da şöyle bir şey var. Aslında bugüne kadar birçok teknoloji firmasının ki geçtiğimiz günlerde haberlerde Google'la ilgili de benzer şeyler konuşuldu. Verilerimizi aldığını ve kullandığını aslında biliyoruz. Doğru mu yani? Bize bunu sözleşmelerinde Doğru. yazmasalar da biliyoruz. Hatta sıklıkla böyle şehir efsanesi gibi konuşulsa da hani ben kendi başıma geldiği için biliyorum ki arkadaşlarımla paylaştığımda da benzer deneyimleri konuşuyoruz, tecrübelendiriyoruz. Yani bir şey konuşuyorsunuz ya da bir şey yazışıyorsunuz. Sonra birdenbire onu önünüzde mesela diyorum ki ben Hilal'e arkadaşıma, teknik masadaki arkadaşıma ya Hilal ben evi Sarıyer'den Ok Meydan'a taşıyacağım diyorum. Yazışıyoruz bunu veya bazen konuşuyoruz belki de. Birden önümüze bir nakliyat firmasının reklamını getiriyor. Evet. Google diyelim ya da başka biri ya da Facebook evet. neyse. Yani bu o zaman şu anlama gelmiyor mu? Yani bu uygulamalara biz biliyoruz ki bu uygulamaların tümüne izin veriyoruz. Kamerama eriş, rehberime eriş, oraya eriş, mikrofonuma eriş. Yani o zaman bunlar bir şekilde dinlenip gözlenebilip ve bu reklamlar içinde kullanılabiliyor mu?
Şimdi evet. Şimdi ve bununla bağlantılı olarak şunu söyleyeyim. Bu konuda bir ölçüde geç kalmış durumdayız. Yani çok uzun süredir bu iş ilerliyor. Bayağı ilerlemiş durumda. Yani biz pek çok verimiz tamam ben çok aykırı şekilde kullanıyorum. İşte mikrofonumu açmıyorum. Google'a şu izinleri bu izinleri vermiyorum. Fakat çoğu insan bunları pratik olarak hayatta yapıyorlar. Buradan geri dönülmesi için kritik şeylerden bir tanesi şu anda yaşanan sizin kavimler göçü diye sözünü ettiğiniz işte neyse Pavel Durov'un da evet. öyle sözü evet. şey şimdi yani bu firmaların en azından ellerini korkak alıştırmalarında yarar var. Belli şeylerde insanlar olası olduğunca bir bütün olarak belli şeylere tepki vermeliler. Bunun yararı olabilir. Bir de evet. kullanırken biraz önce sözünü ettiğim şekilde işte bu uygulama ne yapıyor? O uygulamada o sorun varsa bari öbürünü kullanayım gibi şey seçimlerde dikkatli olmak.
Olabilir. Peki şimdi tabii Pavel Durov evet ciddi bir Telegram'a yüklenme var. Sinyalle ilgili indirenler var. Biraz daha araştırıp bakanlar da. Ancak şöyle bir şey var. WhatsApp ve Sinyal de yani benim de hani böyle yurt dışından birkaç okuduğum makale ya da incelediğim makale hatta yayın öncesi size de gönderdim. Şimdi Bir tanesinde şu var. Diyor ki bu mesajlaşmalar uçtan uca şifreleme yöntemi olan Open Whisper System tarafından yapılır. Bu da ABD hükümetine bağlı Open Technology Fund tarafından sağlanan bir hizmet diyor. Yani aslında bu şirketler Signal, WhatsApp, Facebook, Google bir şekilde, yani tamam biz annemle evin kirasını ödedim mi ödemedim mi diye konuşuyoruz ama bir şekilde dinlemek istedikten sonra, yani CIA dedi ki ya bu Yon Radyo'da bir ulaşacağın diye bir adam varmış, şunu mesajlarını ver bakalım Signal'e dedi mi, alamaz mı?
Alamaz. O konuda biraz şimdi şeye bağlı. Yani nereden konuştuğunuza bağlı. Mesela örnek olsun, Turkcell'den konuşuyorsanız ve Turkcell'de CIA bunu veriyorsa o zaman yapılacak bir şey yok. Turkcell sunucuları üzerinden gidiyor. Ama belli şeylerde bu buna Signal ve işte biraz önce sözünü ettiğiniz Tor vesaire gibi yazılımlar, bunlar açık kaynak kodlu yazılımlar. Yani bunları bunların parasını verenlerin kimler olduğu meseleyi çok belirlemiyor. Bunların içinde ne olduğuna dair önemli bilgimiz var. Şimdi bana derseniz ki ya bu uygulamayı mesela Tor'u ABD devletinin şuradan şu kadar kaynak aktardığını biliyoruz. Ben de şunu sorarım. Peki yani bundan daha iyisi nerede var? Yani kritik olan o. Şimdi biz onun içinde bir sorun olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu önemli bir veri. Yani biz az kişi değiliz. Milyonlarca işte özgür yazılım kullanıcısı veya oluşturucusu ya da milyonlarca demeyeyim ama yüz binlerce var yani. Bunlar bakıyorlar ve bu yazılımda bir terslik var mı diye araştırıyorlar. Henüz bulunmadı, henüz bulunmaması önemli bir veri. Bir yazılımı kullanmamak için daha güvenlisini arayıp bulmakta yarar var. Bu tür yazılar, yani işte bunlar da buna yaslanıyor gibi söylemler genel olarak şeye çıkıyor. Bunlar zaten bizi sonuna kadar dinliyorlar. O zaman teslim olalım bari. Şimdi o, yani sonuç fena.
Evet, evet.
Teslim almamız şart değil yani.
Peki bu hani bizi dinleyenlerin de anlayacağı şekilde şu Big Data nedir? Yani bu bütün verilerimiz bir Big Data'da bir toplanıyormuş. O Big Data'da şirketlerin hizmetindeyim. Nedir bu Big Data efsanesi? Bunu da anlatır mısınız bize kısaca?
Big Data çok özel bir şey değil. Sonuçta bu işte Facebook, WhatsApp veya işte Telegram vesaire gibi firmaların milyonlarca, bazı durumlarda yüz milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcı hakkında topladıkları verilere deniyor. Daha ziyade cep telefonu operatörleri bu verileri toplayabiliyorlar. Çünkü onların elinde, yani Big Data büyük veri demek. Evet. Ne kadar büyük olduğu da hakkında kaç tane veri tutabildiğinizle bağlantılı. Şimdi cep telefonu operatörünü düşünün. Siz telefonu açtığınız anda, açtınız kapattınız, bunun bilgisine sahip. Yani işte şey, biraz yürüdünüz, bakkala gittiniz, bunun bilgisine sahip. Bütün bu bilgileri topluyorlar bir taraftan. Bu topluyor olmaları meselesi Big Data'yı oluşturuyor. Toplamalarını engellemek vesaire, şu anda dediğim gibi henüz yani şu an geldiğimiz nokta itibariyle geriye dönmek için bayağı bir emek sarf etmemiz lazım. Emek sarf etmeyelim demiyorum. Ama şu an geldiğimiz durumda örneğin cep telefonu operatörleri çok veri kullanıyorlar. Ama bu veriyi şunu yapamasınlar, bunu yapamasınlar şeklinde bizim sürekli bir direnç gösteriyor olmamız kritik. Yani bazı konularda çok ilerledi bunlar. O zaman teslim olalım mantığını ben paylaşmıyorum.
Yani zaten bizim bilgimizi alsa ne olacak ki demeyelim diyorsunuz. Bu bilgiler önemli, kritik.
Evet, bu bilgileri, bir de bu bilgileri ne için kullandıklarını düşündüğümüz zaman bayağı kötü senaryolar çıkıyor karşımıza.
Nasıl kötü senaryolar çıkabilir?
Şimdi tabii hangi veriler ve hangi şirketler, onlar kritik ama yani bizim yaptığımız her seçimden haberi olan birisinin bu seçimleri aynı zamanda manipüle etme gücünü kullanabileceğini biliyoruz. Facebook mesela şeyle seçim sonuçlarını değiştirmeye çabalamakla suçlandı. Doğru mudur değil midir onu bilemem ama bunun gerçekçi bir tarafı var.
Bir yandan da sosyal medyanın gücü başka bir noktaya dönüşüyor. Bugün Twitter sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde GBT yapar gibi insanların hesaplarını engelliyor. Yani benim ya şöyle, Twitter mesela şunu yaptı. Ki bir arkadaşım da var. İşte Rusya'nın Sesi Radyosu'nda çalışıyor. Aldığı mail adresinden dolayı Rus devletiyle ilişkili diye yazıyor Twitter hesabının altında. Yani ne bileyim, kendi başkanlarını engelliyorlar. Yani kullanıcıyı engelledik diyor. Dolandırıcı hesap diyor. Yani sosyal medya bir yandan da bundan sonra dünyanın sanki sahibiymiş gibi, sen konuş, sen sus, bunu manipüle edebilecek gücü de erişmiş durumda şu an.
Şöyle söyleyeyim, bu yani duyan bazı insanlara ürkütücü geliyor mesela. Google mesela bir konuda bir arama yaptığınız zaman size ne okumanız gerektiğini söylüyor. Yani o aradığınız şeyin internette nerede bulunacağını değil, sizin ne öğrenmek istediğinizi anlıyor ve size onu söylüyor. Google'ın akıllı algoritmaları bu şekilde çalışıyor. Ve üstelik bunu sizin kim olduğunuza bağlı olarak yapıyor. Yani sizin hakkınızda bu verileri topluyor. Ondan sonra da sizin nasıl bir bakış açısına sahip olduğunuzu biliyor. Siz bir arama yaptığınız, öğrenmiş bir konuyu öğrenmeye kalktığınız zaman size onu nasıl öğrenmeniz gerektiğini söylüyor. Bu ürkütücü mesela bence. Bunlara dikkat etmek, bunlara direnmeye başlamak gerekiyor.
O zaman...
Yani, birkaç örnek öneri vereyim isterseniz.
Lütfen, hızlıca onu söyleyecektim. Süremiz bitti. Son kullanıcı olarak dinleyicilerimize neler önerirsiniz? Birkaç cümleyle alıp öyle kapatalım programı.
Tamam. Bir kere bu mesajlaşma uygulamasına dair kullanabiliyorlarsa Signal kullansınlar. Signal gayet kullanışlı aslında ama kuramayanlar oldu. Arkadaşlardan sorun çıkanlar oldu. Kuramıyorlarsa Signal'i Telegram kullansınlar. Telegram'da gizlilik pek yok ama en azından verilerinizi satmadığını iddia ediyor şimdilik. Yani ben şunu yapıyorum. Signal kullanabildiğim herkesle Signal'le görüşüyorum. Diğerlerinde de Telegram'la görüşüyorum. WhatsApp'ta artık kimseyle görüşmüyorum. Şey konusunda da, yani Google konusunda da lafı geçmişken, DuckDuckGo gibi hani sizin verilerinizi tutmayan başka arama motorlarını öneririm. Bunu bir ufak bir aramayla bulabilirler aslında internette. Başka arama motorları var ve sizin verilerinizi, bir, tutmalarına izin vermeyin, iki, tutmalarına izin veriyorsanız sizin ne okumanız gerektiğini onların karar vermesine izin vermeyin bari.
Peki, sizden söz alalım sevgili bilişim uzmanı Alp Öztarhan. Bu konuya hem devam edelim hem de bu konu daha biraz daha geniş tutabiliriz. Yapay zeka kime hizmet edecek? Bu teknolojiler kime hizmet ediyor? Şu an küresel finans oligarşisine hizmet ediyor. Çünkü teknolojinin sahibi onlar. Peki halk nasıl yararlanabilir? Bağımsız teknoloji mümkün mü? Yapay zeka kime hizmet edecek? Tüm bu konuları tekrar önümüzdeki günlerde konuşalım istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Sağ olun. İyi günler.
Sağ olun. Bizim stüdyonun bugün de sonuna geldik efendim. Önemli bir konuyu konuştuk. Bence siz de teknoloji açısından kullandığınız teknolojilere aman biraz daha dikkat edelim. Hemen okuyup kabul et, okumadan kabul etmeyin sözleşmeleri. En azından bir göz gezdirin. Bizden neler istiyorlar bir bakın. Yarın saat 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bizim stüdyo.